Sayfa 236. Babası Vezir Şemseddin'in onun yüzünden başı belada. Gerçekte Mısır Sultanı haremdeki kadınlarından vezirin kızının olağan dışı güzelliğini duyunca vezirden evlenmek üzere kızını istemiş. Ama vezir kızı için başka bir şeye karar verdiğinden büyük bir şaşkınlığa düşmüş ve sultana "Ey hükümdarım, ey efendim, bu konuda en alçak gönüllü özürlerimi kabul etmek ve beni bağışlamak lütfunu gösterin. Çünkü benimle birlikte vezirliği yürüten kardeşim Nurettin'in öyküsünü bilirsiniz. Bir gün buralardan ayrıldığını ve o zamandan beri ondan haber alamadığımı da biliyorsunuz. Ve bu aslında hiç de ciddi sayılamayacak bir nedenle olmuştu," demiş ve sultana olayın nedenini ayrıntılarıyla anlatmış. Sonra da, "Bu yüzden daha sonra Tanrı'ya kızımın doğduğu gün ne olursa olsun onu kardeşim Nurettin'in oğlundan başkasıyla evlendirmemeye yemin ettim. O zamandan bu yana 18 yıl geçti. Fakat ne mutlu ki sadece birkaç gün önce kardeşim Nurettin'in Basra vezirinin kızıyla evlenmiş olduğunu ve ondan bir erkek çocuğa sahip olduğunu öğrendim. Annesiyle aramızdaki gayretli ilişkiden doğmuş olan Tanrı armağanı kızımın da kardeşim Nurettin'in oğlu olan yeğeniyle evlenmek üzere bahtı yazılmış ve kararlaşmıştır. Sana gelince ey benim hükümdarım, efendim, sen istediğin kızla evlenebilirsin. Mısır bunlarla doludur. Şahlara yaraşır güzellikte ne kadar çok kız vardır ülkemizde," demiş. Fakat bu sözleri işiten sultan müthiş şiddete kapılmış ve "Nasıl? Ey sefil vezir, senin kızınla evlenmek onurunu sana vereyim, bu dereceye kadar düşeyim de sen soğuk ve budalaca bir bahaneyle beni reddedesin ha? Öyle olsun ama başım üzerine yemin ederim ki burnunun dikliğine karşın kızını kölelerimden en düşkünüyle evlendirmeye seni zorlayacağım," diye haykırmış. Sultanın ahırında çarpık ve kambur bir seyis varmış. Hem de hem göğsünde hem de sırtında kamburu olan cinsten. Sultan hemen onu çağırtmış, babasının yalvarmalarına karşın onunla Vezir Şemseddin'in kızı için bir evlenme sözleşmesi hazırlatmış ve kamburun o gece genç kızla yatmasını buyurmuş. Dahası sultan, musiki ile desteklenen büyük bir düğün şenliği yapılmasını da emretmiş. "Bana gelince," diyerek sözünü sürdürmüş ifrit. Sarayın genç köleleri kamburun yöresine alıp çok tuhaf Mısır usulü zevzeklikler yaptıkları ve her biri damada refakat etmek üzere ellerindeki meşalelerle ilerledikleri sırada oradan ayrıldım. Damada gelince ben ayrıldığım sırada onu kaba şakalarla "Kızın yerinde biz olsak bu kamburun yürekler acısı zebbi yerine uyuz bir eşeğinkini ele almayı yeğit tutardık," diyerek hamamda yıkıyorlardı. "Gerçekten hemşire, bu kambur çok çirkin ve nefret uyandırıcı idi," demiş ve ecinli bunu hatırlayınca yüzünü fena halde buruşturarak yere tükürmüş. Sonra da genç kıza gelince, "Hayatımda gördüğüm en güzel yaratık diyebilirim. Seni temin ederim ki bu delikanlıdan çok daha güzel. Zaten adına da Sittül Hüsn, Sittül Hüsn, güzellik sultanı anlamına," diyorlar. Gerçekten de öyle. Onu şenliğe katılması yasaklanan babasından uzak, acı acı ağlarken bıraktım. Şölende çalgıcılar, rakkaseler ve hanendeler arasında tek başına oturuyordu. Sefil seyis hamamdan çıkar çıkmaz şenlik başladı, demiş. Öyküsünün burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görmüş ve yavaşça anlatısını ertesi güne bırakmış. Ve 21. gece gelince Şehrazat yeniden söze başlamış. "İşittim ki ey bahtı güzel şahım, ifrit sözlerini, zaten şenliğin başlaması için kamburun hamamdan çıkmasını bekliyorlardı," diyerek sonuçlandırınca ecinliğe, "Evet arkadaş, ama senin Sittül Hüsn'ün bu delikanlıdan daha güzel olduğunda ısrar ederek çok yanıldığını düşünüyorum. Bu hiç de mümkün değil. Çünkü ben Hasan'ın zamanın en güzel varlığı olduğunda ısrar ediyorum," demiş. İfrit buna karşılık, "Vallahi hemşire, genç kızın delikanlıdan daha güzel olduğuna seni temin ederim. Zaten benimle gelip onu bir kez görmen, inanman için yeterlidir. Bu kadar kolay. Bu fırsatı kullanarak alçak kamburun bu kadar harika bir yaratığı kirletmesini de engellememiz gerek. Bu iki genç varlık birbirlerine layıktır ve birbirlerine öylesine benziyorlar ki iki kardeş denebilir bunlara ya da iki yeğen. Kambur Sittül Hüsn ile çiftleşirse ne kadar yazık olur," demiş. Bunun üzerine ecinliğe, "Hakkın var kardeşim, Evet, uyuyan genci kollarımızda taşıyarak onu, sözünü ettiğin genç kızın yanına götürelim. Böylece güzel bir şey yapmış ve de ikisinden hangisinin daha güzel olduğunu anlamış oluruz diye yanıt vermiş. İfrit de, işittim ve itaat ettim. Çünkü sözlerin doğru düşünce ve dürüstlük ürünü. Haydi öyleyse diye yanıt vermiş. Bunun üzerine İfrit, genç adamı omzuna almış, arkasında kendisine daha çabuk gitmek için yardım eden İfrit'e ile uçmaya başlamış. Ve ikisi birden böylesine bir yükle sonunda tüm hızla Kahire'ye ulaşmışlar. Orada Güzel Hasan'ı indirip daima uyur durumda, halkla dolu saray avlusunun yöresinde bir sıra üzerine yerleştirmişler ve onu uyandırmışlar. Hasan uyanmış ve kendisini Basra'da, türbede, babasının mezarı üzerinde uzanmış bulmamaktan dolayı büyük bir şaşkınlığa düşmüş. Sağına bakmış, soluna bakmış, burası bildiği kent değil. Basra'dan tüm olarak değişik bir kentmiş. O kadar şaşırmış ki haykırmak için ağzını açmış. Fakat hemen önünde ona haykırmaması için gözüyle işaret eden uzun boylu ve sakallı bir adam görmüş ve Hasan kendini tutmuş. Aslında ecinli olan bu adam ona yanmış bir mum vermiş. Ellerinde yanan mumlarla ilerleyen düğün kalabalığına katılmasını sağlamış. Ve ona, bil ki ben bir ecinliyim ama iman sahibi bir ecinli. Seni buraya uyuduğun sırada ben taşıdım. Bu kent Kahire'dir. Seni buraya iyiliğini istediğim için taşıdım ve de karşılıksız bir yardımda bulunmak için. Sadece Allah aşkına ve de güzellik adına. Şimdi şu yanmış mumu elimden al, bu kalabalığa katıl ve onlarla birlikte şu gördüğün hamama git. Orada hamamdan çıkan saraya götürülecek bir kambur göreceksin. Sen de onları izle. Daha iyisi yeni damat kamburun yanında yürü ve onunla birlikte saraya gir. Büyük toplantı salonuna ulaşınca sanki haneden birisi gibi yeni damat kamburun yanında dur. Ve orada karşına çıktığını gördüğün herhangi bir çalgıcı, bir rakkase veya bir şarkıcı kadın görürsen hemen elini cebine daldır ve benim marifetimle orada hiç eksilmeyecek altınları avuçlayarak hiç tereddüt etmeden başlarına öylece saçıver. Ve sakın altının biteceğinden korkma. Bunu ben halledeceğim. Sana her yaklaşana avuç dolusu altın saçacaksın ve kendinden emin bir tavır takınacaksın ve de hiçbir şeyden korkma. Seni bu kadar güzel yaratmış olan Tanrı'ya ve de seni seven bana güven. Zaten bütün bunlar Yüce Tanrı'nın arzu ve iradesiyle olmuştur demiş. Bu sözleri söyledikten sonra ecinli gözden kaybolmuş. Bunun üzerine Basralı Hasan Bedrettin, İfrit'in sözlerini düşünerek kendi kendine, bütün bunların anlamı ne acaba ve bu şaşırtıcı ifrit bana ne gibi bir hizmette bulunduğunu söylemek istedi diye mırıldanmış. Ama kendi kendine soru sormak üzere uzun boylu düşünmeden yürümüş. Sönen mumunu bir başka çağrılının mumundan yeniden yakmış ve hamamda yıkanmayı sona erdiren kamburun tam yepyeni giysiler içinde ve at üstünde yola çıkacağı anda hamama ulaşmış. Bunun üzerine Basralı Hasan Bedrettin kalabalığa karışmış ve güzel bir manevrayla düğün alayının başına kamburun yanına ulaşmış. İşte bu durumda Hasan'ın tüm güzelliği harika parıltısı içinde belirmiş. Zaten Hasan Basra'dan en göz kamaştıran giysilerine bürünerek çıkmışmış. Başında başlık olarak çevresine altın ve gümüş işlemeli ve Basra tarzında görkemli bir ipek sarık sarılmış olan bir fes, sırtında da sırma tellerle yer yer işlenmiş bir harmaniye varmış. Ve bütün bunlar onun gururlu havasına ve güzelliğine katkıda bulunuyormuş. Düğün alayının yürüyüşü sırasında çalgıcıların grubundan ayrılıp herhangi bir rakkase veya şarkıcı Hasan'ın karşısına gelip kendisine yaklaştıkça Hasan hemen cebindeki keseye davranıyor ve oradan bolca altın çıkararak bu altını avuç avuç yöresindekilere saçıyor. Aynı şekilde kendisine yaklaşan genç şarkıcının ya da genç rakkasenin zilli tefine altın dolduruyor. Bunu yaparken de görülmedik bir zarafetle davranıyormuş. Böylece orada bulunan bütün kadınlar ve de bütün kalabalık büyük bir hayranlığa kapılmışlar ve de onun güzelliği ve sihrinden etkilenmişler. Alay sonunda saraya ulaşmış. Orada mabeyinciler kalabalığı dağıtmışlar ve sadece kamburu izleyen çalgıcılar ile rakkase ve şarkıcıları içeri almışlar. Başka hiç kimse içeri girememiş. Bunu gören şarkıcı ve rakkaseler ağız birliğiyle mabeyincilere sokulup onlara, Vallahi halkı gelinin giyimine yardım etmek üzere görevli olan bizlerle birlikte hareme girmekten engellemekte çok haklısınız. Ama bize o kadar iyiliği dokunan şu genç adamı bizimle içeri girmekten engellerseniz biz de kesinlikle içeri girmeyiz. Ve de dostumuz olan bu genç adam yanımızda bulunmadıkça geline şenlik düzmeyi de reddederiz demişler. Ve onu da birlikte büyük toplantı salonunun ortasındaki hareme götürmüşler. Hasan olan biteni önleyemeyen ve de bundan dolayı nefretle dolu olan Kambur'la birlikte harem çevresindeki tek erkekmiş. Toplantı salonunda emirlerin, vezirlerin ve saray mabeyincilerinin tüm soylu eşleri toplanmış imiş. Tüm kadınlar iki sıra halinde dizilmiş ve her biri elinde büyük birer mum tutuyormuş. Her birinin yüzü de iki erkeğin varlığından ötürü beyaz ipek bürümcüklerle örtünmüş, Hasan ve yeni evli Kambur düğüne katılmak için salondan gerdek odasına kadar iki dizi halinde sıralanmış kadınların önünden geçmişler ve yüksek bir peykeye oturmuşlar. Hasan Bedrettin'i güzelliği, büyüleyiciliği, etkisi ve ayın hilal halindeki görünümünü andıran ışıltılı yüzüyle gören kadınlar heyecandan nefes alamaz olmuş, akıllarının başlarından uçtuğunu hissetmişler. Ve her biri bu harika gencin boynuna sarılmak ve kucağına atılarak orada bir yıl, bir ay veya hiç değilse bir saat ya da sadece bir kez onun dolduruşuna uğrayacak ve onu içinde duymaya yetecek kadar bir zaman oturmak için yanıp tutuşmuşlar. Öyle bir an gelmiş ki tüm bu kadınlar hep birden artık daha fazla dayanamayıp bürümcüklerini kaldırarak yüzlerini açmışlar. Kambur'un varlığını unutarak sınırlamadan kendilerini ortaya koymuşlar. Ve hepsi birden güzelliğini daha yakından izlemek ya da onu ne çok arzuladıklarını belli etmek üzere bir iki aşk sözü fısıldamak, hiç değilse gözleriyle bir işaret yapmak için Hasan Bedrettin'in yanına yaklaşmaya başlamışlar. Zaten rakkase ve hanendeler Hasan'ın cömertliğini anlatarak onu daha da değerlendiriyorlar ve bu kadınları ona karşı daha iyi hizmet görmeye teşvik ediyorlarmış. Kadınlar kendi aralarında, ''Allah Allah, işte bir genç ki doğrusu Sittül Hüsn ile yatmaya gerçekten layık, adeta birbirleri için yaratılmışlar, Allah şu Kambur'un belasını versin.'' diyorlarmış. Salonda kadınlar Hasan'ı över, Kambur'a da lanetler yağdırırken birden çalgıcılar mızrap vurup zil çalarak yeni gelin Sittül Hüsn'ün gerdek kapısı açılarak harem ağaları ve mahiyetindekilerle çevrili kabul salonuna girişini muştulamışlar. Vezir Şemsettin'in kızı Sittül Hüsn kadınların arasına katılmış, tıpkı bir huri gibi parlıyor, yanındaki diğer kadınlar da onun yanında bir buluttan çıkan ayı çevreleyen yıldızlar gibi ona bir tören alayı oluşturuyorlarmış. Amberler, miskler ve gül yağları sürünmüş, taradığı saçları, başını örten ipek bürümcük altından parlıyor, omuzları, onları kaplayan gösterişli giysiler altında harika desenler çiziyormuş. Gerçekte kenarları kızıl altınla işlenmiş al giysisinin üzerine hayvan ve kuş figürleri işlenmiş ama bunlar sadece dış giysileri üzerinde görülenlermiş. Bunların altındaki iç giysilere gelince onların ne olduklarını ve ne denli değerli bulunduklarını ancak Allah bilirmiş. Boynundaki gerdanlık kim bilir kaç bin dinar değerindeymiş. Onu oluşturan her bir değerli taş öylesine nadirmiş ki hiç kimse bir şah bile olsa benzerini görmemiş imiş. Tek sözcükle yeni gelin Sittül Hüsn öyle güzelmiş ki ancak 14. gecesinde dolunay bu kadar güzel olabilirmiş. Basralı Hasan Bedrettin'e gelince yerinde kıpırdamadan oturuyor ve tüm kadınların hayranlığını çekip duruyormuş. Sonunda yeni gelin onun bulunduğu yana doğru gelmeye başlamış. Bedenini sağa sola kıvırarak son derece zarif hareketlerle sedire yaklaşmış. Bunu gören Kambur Seyis ayağa kalkarak onu kucaklamaya yeltenmiş. Fakat kız onu nefretle itmiş. Kıvrak bir hareketle dönerek güzel Hasan'ın önünde durmuş. Onun kendi yeğeni olduğunu bilmediği gibi oğlan da hiçbir şey bilmiyormuş. Bu sahneyi gören oradaki bütün kadınlar gülmeye başlamışlar. Özellikle genç gelin yakışıklı Hasan'ın önünde durup ve onun uğruna bir an içi tutuşarak ellerini göğe kaldırıp ''Allahümme ne olur bu güzel genç benim kocam olsa beni bu Kambur Seyis'ten kurtar Allah'ım'' diye haykırınca Bunu duyan Hasan Bedrettin, Ecinne'nin ikazına uyarak elini cebine daldırıp oradan birçok altın çıkarıp avuç avuç Sittül Hüsnü izleyenlere ve çalgıcı ve şarkıcılara saçmış. Onlar da "İnşallah geline sen sahip olursun" diye haykırmışlar ve Bedrettin bu temenniye ve iltifatlara kibarca gülmüş. Kambur'a gelince bütün bunlar olup biterken kötülemelerden yılmış, bir kenarda tek başına maymun gibi oturup kalmış ve rastlantı kabilinden onun yanına kim yaklaşmışsa ya da yanından kim geçmişse onunla alay etmek için mumlarını söndürmüşler ve böylece orada sıkıntıdan patlayarak ve kaygıdan kahrolarak kala kalmış ve tüm kadınlar ona bakarak alay etmişler ve pis şakalar yapmışlar. Biri, "Maymun, kendi kendini tatmin et, havayla çiftleş" derken bir diğeri, "Bak sen ancak bu yakışıklı delikanlının zebbi kadar boylusun, iki kamburun da onun yumurtaları kadar var ancak" diyor. Bir üçüncüsü de, "Bu delikanlı zebbiyle sana bir vurursa uçar, ahırda kıç üstü düşersin" diyor. Herkes de gülüp duruyormuş. Yeni geline gelince her seferinde yeni giysilerle tüm kadınlar da kendisini izlediği halde salonda 7 kez tur atmış ve her seferinde de Basralı Hasan Bedrettin'in önünde durmuş. Ve her bir giysisi bir önce giydiğinden daha güzelmiş ve takındığı her süs bir öncekinden daha değerliymiş. Ve yeni gelin ağır ağır ve adım adım yürürken çalgıcılar coşkuyla aletlerini çalıyor ve şarkıcılar en çıldırtıcı, en tahrik edici aşk şarkılarını söylüyorlarmış. Rakkaseler de zilli teflerinin refakatinde kuşlar gibi raks ediyorlarmış. Ve her seferinde Hasan Bedrettin el Basravi salonun her yanına avuç avuç altın saçmaktan geri kalmıyormuş ve tüm kadınlar delikanlının eline dokunan bir şeylere sahip olmak için çabalayıp duruyorlarmış. Hatta bazıları genel neşeden ve heyecandan, çalgı sesinden ve şarkıların verdiği baş dönmesinden yararlanarak yerde birbirinin üstüne uzanmış, oturmuş gülümseyen Hasan'a bakarak çiftleşme taklidi yapıyorlarmış. Ve kambur bütün bunlara üzülerek bakıyormuş ve kadınların birinin Hasan'a dönerek elini alt yanına doğru uzatıp işaretle fercini göstererek, bir diğerinin orta parmağını sallayarak ve gözünü kırparak onu çiftleşmeye davet ettiğini ya da bir diğerinin kalçasını açarak yumruk yaptığı sol eline sağ elinin ayasıyla vurarak işaret ettiğini ya da bir başkasının daha da şehvetli bir jestle kıçına vurup kambura, "Kayısı zamanında gel de kıçımı ye" dediğini duyduğu her seferinde üzüntüsü artıyormuş. 7. turun sonunda düğün merasimi bitmiş. Çünkü gecenin zaten ilerlemiş bir saatine ulaşılmış imiş. Çalgıcılar mızrak vurmayı bırakmışlar, rakkase ve şarkıcılar susmuşlar ve tüm kadınlarla birlikte kimi ellerini öperek, kimi giysisinin eteğini tutarak Hasan'ın önünden geçmişler. Ve son bir kez daha güzelliğini görmek için başlarını çevirip baktıktan sonra dışarı çıkmışlar. Sonunda salonda Hasan'dan, Kambur'dan, yeni gelinden ve Nedimelerden başka kimse kalmamış. Bunun üzerine Nedimeleri gelini soyunma odasına götürmüşler, birer birer giysilerinden soymuşlar. Ve her bir giysiyi çıkarırken kem gözlerden sakınmak için "Maşallah" sözünü tekrarlamışlar. Sonra hepsi birden gelini sadece görevi yeni gelini damat kambur içeri girinceye kadar gerdeğe hazırlamak olan ihtiyar dadısıyla bırakarak çekilmişler. Kambur sedirden ayağa kalkarken Hasan'ın hala oturduğunu görerek kuru bir sesle ona, "Gerçekte efendim, varlığınızla bizi çok onurlandırdınız ve bu gece iyiliklerinizle bizi ihya ettiniz. Ama şimdi buradan ayrılmak için kovulmayı mı bekliyorsunuz?" demiş. Bunun üzerine Hasan, sonuç olarak ne yapacağını bilemediğinden ayağa kalkarak, "Bismillahirrahmanirrahim" demiş ve dışarı çıkmış. Ama daha salonun kapısının dışına çıkar çıkmaz Ecinne'nin belirdiğini görmüş. Ecinne ona, "Böyle nereye gidiyorsun Bedrettin? Dur bakalım, beni iyi dinle ve söyleyeceklerimi yerine getir. Kambur hacet görmek üzere tuvalete gidecek. Onunla ben meşgul olacağım. Senin yapacağın doğruca gerdek odasına gitmektir." Genç gelinin içeri girdiğini görünce ona, Senin gerçek kocan benim. Sultan ve baban, kıskanç kimselerin kem gözünden çekindikleri için bu düzeni kurdular. Seyise gelince, bu bizim seyislerimizin en sefilidir ve onun zararını karşılamak için ahırda bizim sağlığımıza içsin diye bir çanak ayran hazırlıyorlar dersin. Sonra korkusuzca ve hiç tereddüt etmeden onun elini tutar, peçesini kaldırır ve ne yapılması gerekirse onu yaparsın demiş. Sonra da oradan ayrılmış. Gerçekten Kambur, yeni gelinin yanına girmeden önce boşalmak için abdesthaneye girmiş. Mermere çömelmiş ve abdest bozmaya başlamış. Ama hemen bir iri fare kılığına giren Ecinli, abdesthanenin deliğinden çıkmış ve cik cik diye fare sesleri vermeye başlamış. Seyis onu kaçırmak için ellerini birbirine çarparak ona şşt şşt diye seslenmiş. Birdenbire fare büyümeye başlayarak gözleri korkunç şekilde parlak iri bir kedi olmuş ve karşısında miyavlamaya başlamış. Sonra Kambur hacetini görmeye devam ederken kedi yeniden büyümeye başlayarak bu kez iri bir köpek olmuş ve hav hav diye havlamaya başlamış. Bunu gören Kambur korkmuş ve ona defol alçak diye haykırmış. Bu kez köpek kabararak bir eşek olmuş ve Kambur'un yüzüne bakarak a-i, a-i diyerek anırmaya ve de büyük gürültülerle yellenmeye başlamış. Bunu gören Kambur çok korkmuş, tüm karnının ishal olmuş gibi cıvıdığını hissetmiş ve ''İmdat, evdekiler neredesiniz?'' diye haykırmaya başlamış. Sonra da Kambur oradan kaçar kurtulur endişesiyle eşek daha da büyüyerek abdesthanenin kapısını tamamen kapatan korkunç bir manda haline gelmiş ve bu manda bu kez insan sesiyle konuşarak ona ''Allah belanı versin senin, kıçımın kamburu, ey seyislerin en kokuşmuşu!'' demiş. Bu sözleri duyan Kambur, ölüm soğukluğunu ensesinde hissetmiş, döşeme taşları üzerindeki cıvık pisliklerin üzerine kaymış ve yarı giyinik durumda çeneleri birbirine vurarak korkudan perişan olmuş. Bunu gören manda ona, ''Alçak Kambur, pis aletini içine sokacak hanımımdan başka kadın bulamadın mı?'' diye haykırmış. Korku içindeki Kambur'un ağzından tek bir söz çıkmamış. Bunu gören Ecinli ona, ''Bana yanıt ver, yoksa dışkını sana yediririm.'' demiş. Bu korkunç tehdidi duyan Kambur, ''Vallahi bu asla benim suçum değil, bunu bana zorladılar ve zaten ey mandaların hükümdarı, genç kızın mandalar arasında bir sevdiği olduğunu bilmiyordum ama sana yemin ediyorum, pişmanım ve Tanrı'dan ve senden af diliyorum.'' demiş. Bunu duyan Ecinli ona, ''Bana Allah adına emirlerimden çıkmayacağına dair yemin ver.'' demiş. Kambur hemen yemin vermiş. Bunun üzerine Ecinli ona, ''Burada gün doğuncaya kadar bütün gece kalacaksın. Ancak bundan sonra dışarı çıkabilirsin. Ama bütün bunlardan kimseye tek bir söz bile etmeyeceksin. Yoksa kafanı bin parçaya ayırırım. Ve de bir daha sarayın bu yanına, yani hareme kesinlikle ayak basmayacaksın. Yoksa bak tekrarlıyorum, kafanı ezer ve seni dışkı çukuruna sokarım.'' demiş. Sonra da, ''Şimdi seni öyle bir duruma sokacağım ki, gün doğuncaya kadar kıpırdayamayacaksın.'' diye eklemiş. Sonra manda dişleriyle seyisi ayaklarından yakalamış ve onu baş aşağı abdesthanenin çukuru içine sokmuş. Sadece ayakları dışarıda kalmış ve de ''Sakın kıpırdamayasın.'' demiş ve ortadan kaybolmuş. 20. ayrımın sonu, sayfa 249.